Ayrım Yeri, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 91. Kurt Wallander, Stan Weiden'in gerçekleşemeyen opera hayallerini anımsadı. 70'li yılların sonunda ikisinin de hiçbir zaman gerçekleştiremeyecekleri ne hayaller kurmuşlardı. Kurt Wallander organizatör olacak, Stan Weiden'in tenor sesi ise dünya operalarında yankılanacaktı. O günlerde Wallander polisti, bugün de hala polis. Stan Weiden sesinin yeterli olmayacağını kabullenince babasının batmakta olan yarış atı ahırını devralmıştı. Arkadaşlıkları ise bu ortak düş kırıklığına dayanamamıştı. Eskiden her gün görüştükleri halde şimdi son karşılaşmalarının üzerinden 11 yıl geçmişti. Hem de evlerinin arasındaki uzaklık 50 kilometreden fazla olmadığı halde. "Şişmanlamışsın," dedi Stan Weiden, koltuğun üzerindeki bir tomar gazeteyi kenara çekti. "Sen şişmanlamamışsın ama," diye karşılık verdi Kurt Wallander. Bu cevap ona garip gelmişti. "Yarış atı yetiştiricilerinin kilo aldıkları pek görülmez," diye karşılık verdi Stan Weiden. Yine o gergin kahkahasını attı. "Dar paçalıların ekonomisi de dar olur. Başarılı yetiştiriciler dışında tabii. Han veya Strasser gibi, onların parası var."
İşler nasıl gidiyor?" diye sordu Kurt Wallander koltuğa otururken.
"Ne iyi ne de kötü," diye yanıtladı Stan Weiden. "Ne çok şanslı ne de şanssız sayılırım. Yetiştirdiğim atlar içinde hep iyi bir tane çıkıyor. Düzenli olarak genç atlar alıyor, yuvarlanıp gidiyorum ama aslında..."
Cümlesini bitirmeden kesti.
Sonra uzanarak masanın çekmecesini açıp yarısı boşalmış bir viski şişesi çıkardı. "İster misin?" diye sordu. Kurt Wallander hayır anlamında başını salladı. "Direksiyon başında alkollü yakalanan bir polis iyi bir etki uyandırmıyor," diye yanıtladı. "Yine de şerefe," dedi Stan Weiden, şişeden bir yudum aldı. Ezilmiş paketten bir sigara aldı, evraklar ve yarış programları arasında çakmağını arandı. "Ya Mona nasıl?" diye sordu. "Ve Linda. Ya baban? Kız kardeşin adı neydi? Kerstin miydi?"
"Christina."
"Tamam, Christina. Bilirsin işte, hafızan pek de güçlü sayılmazdı hiç."
"Notaları hiç unutmazdın ama."
"Öyle mi?"
Şişeden bir yudum daha aldı. Kurt Wallander onun bir şeylerden rahatsız olduğunu fark etti. Buraya gelmemeliydi mi acaba? Belki de geçmişi hatırlamak istemiyordu.
"Mona ve ben ayrıldık," dedi. "Linda'nın ise kendi evi var. Babam eskisi gibi resim yapıyor. Ama korkarım artık bunamaya başladı. Ona ne yapmam gerektiğinden pek emin değilim."
"Benim evlendiğimi biliyor musun?" diye sordu Stan Weiden.
Wallander onun kendisini hiç dinlememiş olduğu hissine kapıldı.
"Hayır, nereden bileyim?"
"Biliyorsun ben bu kahrolası ahırı devraldım. Babam sonunda atlarla çalışamayacak kadar yaşlandığını kabul edince adam akıllı içmeye başladı. Eskiden içtiklerinin hesabını bilirdi gerçi. Anladım ki onu ve içkici takımını daha fazla çekemeyeceğim. Bu ahırda çalışan kızlardan biriyle evlendim. Nedeni de babama sabredebiliyor olmasıydı. Ona yaşlı bir atmışçasına davranıyordu. Alışkanlıklarına karışmıyor ama sınırlar koyuyordu. Babamın üstü başı kirlendiğinde bahçe hortumunu alıp üzerine su sıkıyordu. Ama babam öldüğünde sanki onun gibi kokmaya başladı. O zaman ondan boşandım."
Şişeden bir yudum daha aldı. Kurt Wallander onun yavaş yavaş sarhoş olmaya başladığını fark etti.
"Her gün bu ahırı satmayı geçiriyorum aklımdan," dedi. "Bütün mülk benim üzerime. Hepsi için 1 milyon alırım. Borçlar çıkarıldığında bana belki 400 bin kalır. Ben de bir karavan alıp yola çıkarım diyorum."
"Nereye?"
"İşte sorun da bu ya. Bilmiyorum. Gitmek istediğim hiçbir yer yok."
Kurt Wallander bu duyduğundan hoşlanmamıştı. Stan Weiden görünüşte 10 yıl önceki gibi olsa da içinde büyük değişiklikler olduğu belliydi. Kendisiyle konuşan bu ses kırılmış ve çelişkili birine aitti. 10 yıl önce Stan Weiden neşeli ve keyifli biriydi. Bir partiye ilk çağrılacak kişi olurdu.
Bugün yaşama sevincinin her türü sanki havaya uçmuştu.
Kurt Wallander'a polis olup olmadığını sormuş olan kız pencerenin önünden at üstünde geçti.
''Bu kız kim?'' diye sordu Kurt Wallander. ''Benim polis olduğumu hemen anladı.''
''Adı Louis'' diye yanıtladı Stan Whedon. ''Biliyor musun, bir polisin kokusunu 100 metreden alır. 12 yaşından beri yetimhanelerin birinden diğerine gidiyor. Ben yasal vasisiyim, atlarla iyi geçiniyor ama polislerden nefret eder. Bir zamanlar bir polisin kendisine tecavüz ettiğini söylüyor.''
Şişeden bir yudum daha aldı, başıyla dağınık yatağı işaret etti.
''Bazen benimle yatıyor, en azından öyle gibi. O benimle yatıyormuş gibi, tersi değil. Bu suç sayılır mı acaba?''
''Neden suç sayılsın? Kız herhalde küçük değildir.''
''19 yaşında ama belki de yasal vasiler, bakmakla yükümlü oldukları kızlarla yatamıyorlardır.'' Kurt Wallander, Stan Whedon'ın sesinin giderek saldırganlaştığını sezdi. Buraya gelmiş olmaktan birden pişmanlık duydu. Buraya gelmesi soruşturmayla ilgili olsa da bunu bahane mi ettiğini sordu kendi kendine. Stan Whedon'i onunla Mona hakkında konuşmak için mi aramıştı, teselli bulmak için? Bunu bilmiyordu artık.
''Buraya seninle atlar hakkında konuşmak için geldim.'' dedi. ''Belki gazetede okumuşsundur. Geçen gece Lenarp'ta bir cinayet işlendi.''
''Gazete okumuyorum.'' diye yanıtladı Stan Whedon. ''Yarış programlarına ve bahis oranlarına bakıyorum. Hepsi bu. Dünyada olup bitenle ilgim yok.''
''Yaşlı bir çift öldürüldü.'' diye devam etti Kurt Wallander. ''Ve bu çiftin bir de atı vardı.''
''O da mı öldürüldü?''
''Hayır ama galiba katiller sıvışmadan önce atı yemlediler. Seninle konuşmak istediğim de işte buydu.'' ''Bu at bir balya samanı ne kadar zamanda bitirir?''
Stan Whedon şişeyi bitirdi ve yeni bir sigara yaktı. ''Şaka mı bu?'' diye sordu. ''Buraya bana bir atın bir balya samanı ne kadar zamanda yediğini sormak için mi geldin?''
''Aslında senden benimle gelip ata bir bakmanı isteyecektim.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander kısaca. Kendisinin de yavaş yavaş öfkelendiğini fark etti.
''Vaktim yok.'' diye yanıtladı Stan Whedon. ''Nalbant bugün gelecek. Ayrıca vitamin iğnesi yapmam gereken 16 atım var.''
''Peki yarın?''
Stan Whedon donuk gözlerle baktı. ''Bundan kazancım olacak mı?'' diye sordu.
''Paranı alırsın.''
Stan Whedon kirli bir kağıda telefon numarasını yazdı. ''Belki'' dedi. ''Beni sabah erkenden ara.''
Dışarı avluya çıktıklarında Kurt Wallander rüzgarın daha da şiddetlendiğini hissetti. Kız at üzerinde ona doğru ilerledi.
''Güzel at.'' dedi Wallander.
''Masquerade Queen.'' diye açıkladı Stan Whedon. ''Hayatı boyunca tek bir koşu kazanamayacak. Sahibi Trelleborg'lu bir müteahhidin dul karısı. Hatta ona bu atı bir binicilik okuluna satmasını önerecek kadar dürüst davrandım. Ama o atın kazanacağına inanıyor. Ben de işimin karşılığını alıyorum. Yine de bu at hiç yarış kazanamayacak.''
Arabaya gelince ayrıldılar.
''Babam nasıl öldü biliyor musun?'' diye sordu Stan Whedon damdan düşercesine.
''Hayır.''
''Bir sonbahar gecesi yolunu şaşırıp kale harabelerine gitti. Orada içmek için oturduğu çok olurdu. Sonra hendeğe düşüp boğuldu. Bilirsin orası yosunla öyle dolu ki bir şey görmek mümkün değil. Ama şapkası yüzeyde kalmıştı. Şapkasının üstünde "Yaşasın Hayat" diye yazıyordu. Bu Bangkok'a seks tatili düzenleyen bir turizm acentesinin reklamıydı.
''İyi ki gördüm seni.'' dedi Kurt Wallander vedalaşırken. ''Yarın ararım.''
''Nasıl istersen.'' diye karşılık verdi Stan Whedon.
Kurt Wallander oradan ayrıldı. Dikiz aynasında Stan Whedon'ın at üzerindeki kızla konuştuğunu görebiliyordu. ''Neden buraya geldim ki?'' diye geçirdi aklından. ''Uzun zaman önce çok iyi dostuk. İmkansız bir hayali paylaşmıştık. Hayalimiz bir sabun köpüğü gibi dağılıverince geriye hiçbir şey kalmamıştı. Sanırım ikimizin de operayı sevdiği doğruydu. Kim bilir belki de bu bir aldatmacaydı. İçinde kabaran duygular gaz pedalına baskı yapıyormuşçasına hızını arttırdı. Tam ana yolun kenarındaki dur levhasında frene basmıştı ki araç telefonu çaldı. Bağlantı çok kötüydü. Hattın diğer ucundaki Hanson'un sesini duymakta güçlük çekiyordu.
En iyisi hemen gel diye bağırıyordu Hanson. Beni duyabiliyor musun?
Ne oldu diye sordu Kurt Wallander.
Burada Hagestad'dan gelen bir çiftçi katillerin kim olduğunu bildiğini iddia ediyor diye bağırdı Hanson.
Kurt Wallander kalp atışlarının hızlandığını hissetti.
Kim diye seslendi heyecanla, kim?
Bağlantı ansızın koptu, vızıltı ve uğultu duyuldu. Lanet olsun diye söylendi sesli sesli. Üstad'a döndü, fazla hızlı diye düşündü. Noren ve Peters bugün trafik kontrolünde olsalardı epey bir hır çıkardı. Şehir merkezine inen yokuşta motor teklemeye başladı. Depo boşalmıştı. Onu uyarması gereken kontrol ışığı anlaşılan çalışmıyordu. Motor tamamen pes etmeden hastanenin karşısındaki benzin istasyonuna yetişti. Bozuk parayla çalışan benzin pompasına para atmak istediğinde yanında hiç bozukluk olmadığını fark etti. Atölyesi benzin istasyonuyla aynı binada yer alan Çilingir'e gitti. Kendisini birkaç yıl önce bir hırsızlık soruşturmasından hatırlayan Çilingir'den 20 kron borç aldı. Kendisine ait park yerinde durdu ve aceleyle emniyete girdi. Ebba ona bir şeyler söylemeye çalıştıysa da eliyle reddetti. Hanson'un odasının kapısı açıktı. Kurt Wallander kapıyı çalmadan içeri girdi. Oda boştu. Koridorda Martinson'la karşılaştı. Martinson'un elinde bir tomar bilgisayar çıktısı vardı.
Ben de seni arıyordum dedi Martinson. İlginç sayılabilecek şeyler topladım. Bunu yapanlar Finli bile olabilir.
Hiçbir şey bilmediğimiz zaman bu tür şeyleri Finlilerin yaptığını söylüyoruz hep diye karşılık verdi Kurt Wallander. Şimdi hiç vaktim yok. Hanson'un nereye kaybolduğunu biliyor musun?
Odasından hiç çıkar mıydı?
O halde onu aramamız gerek. En azından şu anda odasında değil.
Kantine göz attı ama orada sadece kendisine omlet yapan bir memur vardı. Şu kahrolası Hanson da nereye kayboldu diye düşündü. Kendi odasının kapısını ayağıyla iterek açtı. Burada da kimse yok. Santraldeki Ebba yaralı.
Hanson nerede diye sordu.
İşte eğer önümden bu denli hızla geçip gitmeseydin gelir gelmez sana bunu söyleyecektim diye yanıtladı Ebba.
Föhrenings banka gideceğini sana söylememi istedi. Ne yapacakmış orada, yanında biri var mıydı?
Evet ama kim olduğunu bilmiyorum.
Kurt Wallander aizeyi sertçe yerine kapattı. Hanson ne işler çeviriyordu böyle? Yine aize eline aldı.
Bana Hanson'u bulabilir misin diye rica etti Ebba'ya.
Föhrenings banktan mı?
Oradaysa evet.
Kendi görüşmek istediği insanları ararken Ebba'dan yardım istemesi sık görülür şey değildi. Kendine ait bir sekreter edinme fikrine bir türlü alışamamıştı. Bir iş yapması gerekiyorsa kendisi ilgilenmek isterdi. Bu gibi ıvır zıvır işleri halletmek için sekreter kullanmak ancak zenginlere ve iktidar sahiplerine göreydi. Bizzat telefon rehberine bakamamak ya da ahizeyi kaldıramamak tam anlamıyla tembellikti ve bunun hiçbir özrü olamazdı. Telefonun zili onu düşüncelerinden uyandırdı. Telefondaki Föhrenings Bank'tan arayan Hanson'du.
Sen gelmeden dönerim sanmıştım dedi Hanson. Burada ne yaptığımı merak ediyorsundur herhalde.
Kesinlikle.
Löfgren'in banka hesaplarına bir göz atalım dedik.
Biz dediğin kim?
Adamın adı Herdin ama en iyisi onunla senin bizzat konuşman. Yarım saate döneriz.
Kurt Wallander'in Herdin adlı adamla karşılaşması 1,5 saat sonra gerçekleşti. Adam yaklaşık 2 metre boyunda, adaleli ve ince yapılı biriydi. Kurt Wallander onu selamlarken kendini cüce gibi hissetmişti.
İşimiz biraz uzun sürdü diye özür diledi Hanson ama faydası da oldu. Hardin'in söyleyeceklerini bir dinle. Tabii bankadan öğrendiklerimizi de.
Hardin suskun bir şekilde sandalyeye oturdu. Kurt Wallander onun bu ziyaret için en iyi elbiselerini giymiş olduğu hissine kapıldı. Üzerindeki daha önce birçok kez giyilmiş bir takım ve yakası yıpranmış bir gömlek bile olsa...
En iyisi en baştan başlayalım diye giriş yaptı Kurt Wallander ve eline bir not defteri aldı.
Herdin hayretle Hanson'a baktı.
Yani her şeyi bir kez daha mı anlatmam gerekiyor diye sordu.
Çok iyi olur diye karşılık verdi Hanson.
Bu uzun bir hikaye diye başladı söze Hanson duraksayarak. Adınız nedir diye sordu Kurt Wallander. Sanırım adınızla başlamalıyız işe.
Lars Herdin. Hagestad'da bir çiftliğim var. Besi hayvanı yetiştiriciliği yaparak geçimimi sağlıyorum. Ama bu pek yeterli olmuyor.
Elimde kişisel bilgileri var diye atıldı Hanson. Kurt Wallander de onun at yarışı programlarına dönebilme telaşı içinde olduğunu düşündü.
Sizi doğru anladıysam buraya geliş nedeniniz Löwgren çiftine düzenlenen cinayeti aydınlatacak açıklamalarda bulunmak dedi Kurt Wallander. Anlaşılır bir ifade kullanabilmiş olmayı diledi.
Bunun para için olduğu besbelli dediler Serdin.
Hangi para?
Sahip oldukları bütün para.
Biraz daha açık konuşabilir misiniz?
Almanların parası.
Kurt Wallander belli etmemeye çalışarak omuz silken Hanson'a baktı. Wallander bundan biraz daha sabretmesi gerektiği sonucuna varmıştı.
Biraz daha ayrıntıya girebilir misiniz dedi. Biraz daha açıklayıcı olabilirsiniz belki.
Löwgren ve babası savaş süresince yığınla para kazandılar diye anlattılar Serdin. Smoland'da birkaç otlakta gizli gizli besi hayvanı yetiştiriyorlardı. Artık iş görmez olmuş atları satın alıp gizli yollardan Almanya'ya satıyorlardı. Et konusunda işlerinin ehli olmuşlardı. Onları kimseler yakalayamadı. Ayrıca Löwgren kurnaz olduğu kadar hırslıydı da parayı bankaya yatırdı. Yıllar geçtikçe para da çoğaldı.
Löwgren'in babasını mı kastediyorsunuz?
O savaştan hemen sonra öldü. Ben bizzat Löwgren'i kastediyorum.
Yani Löwgren'lerin servet sahibi olduklarını mı söylüyorsunuz?
Aileyi demiyorum. Sadece Löwgren. Kadının bir şeyden haberi yok.
Servetini karısından gizledi öyle mi?
Lars Herdin başıyla onayladı.
Hiç kimse kız kardeşim gibi böylesine aldatılmamıştır.
Kurt Wallander hayretle kaşlarını kaldırdı.
Maria Löwgren benim kız kardeşimdi. Kocası servetini sakladığı için o da öldürüldü.
Kurt Wallander adamın öfkesini güçlükle bastırabildiğini hissetti. Belki de bu işte nefretin parmağı olduğu doğrudur diye düşündü.
Ve bu para evde gizlenmişti öyle mi?
Bazen diye yanıtladı Lars Herdin.
Bazen mi?
Adam büyük miktarlar kazandığında.
Birden sanki yıpranmış takım elbise içindeki adamın sabrını bir şeyler taşırıverdi.
Johannes Löwgren domuzun biriydi diye döküldü dudaklarından. Ölmesi çok iyi oldu. Ama Maria'nın ölmesini asla affetmeyeceğim.
Lars Herdin'in patlaması öyle beklenmedik olmuştu ki ne Hanson ne de Kurt Wallander ona müdahale edebilmişti.
Herdin masada önünde duran kalın cam kül tablasını kaptığı gibi hınçla duvara fırlattı. Tam Wallander'in başının yanına. Cam parçaları etrafa saçıldı. Kurt Wallander parçalardan birinin üst dudağına isabet ettiğini hissetti.
Patlamadan sonraki sessizlik kulakları sağır edecek gibiydi.
Hanson ayağa kalkmış uzun boylu Lars Herdin'in üzerine atılmaya hazır görünüyordu. Ama Kurt Wallander eliyle durmasını işaret etti. Hanson tekrar yerine oturdu.
''Üzgünüm'' dedi Lars Herdin. ''Eğer faraş ve süpürge varsa cam kırıklarını toparlarım. Tabii masrafı da karşılayacağım.''
''Bununla temizlikçiler ilgilenirler.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Şimdi önemli olan bu konuşmamız. Devam edelim.''
Lars Herdin yine son derece sakin görünüyordu.
''Johannes Löwgren domuzun biriydi.'' diye tekrarladı. ''Herkes gibi davranıyordu. Ama düşündüğü tek şey para.'' Yani kendisinin ve babasının savaş zamanında pis işlerden kazandıkları paraydı. Her şeyin çok pahalı ve çiftçilerin ne kadar fakir olduğundan nasıl da yakınırdı. Ama onun parası vardı. Durmadan çoğalan bir parası vardı.
Parayı da bir banka hesabına yatırmıştı öyle mi?
Lars Herdin omuz silkti. Bankaya, hisse senetlerine, tahvillere ne bileyim.
O halde parayı neden bazen evinde tutuyordu?
Johannes Löwgren bir metres tutmuş dedi Lars Herdin. Christianstadt'ta bir metresi vardı. Ondan 50'li yıllarda bir çocuğu olmuştu. Maria'nın bundan da haberi yoktu. O kadına yıllık Maria'ya tüm yaşamı boyunca verdiğinden daha çok para ödüyordu.
Bu işte ne kadar paradan söz ediyoruz?
25-30 bin. Yılda 2-3 kez. Parayı nakit çekerdi. Sonra bir bahane uydurup Christian Stad'a giderdi.
Kurt Wallander bir an durup anlatılanları düşündü. En önemli soruların hangileri olabileceğini bulmaya çalıştı. Ayrıntıların doğruluğunu kontrol etmekse saatler sürebilirdi.
''Bankadakiler ne dedi?'' diye sordu Hanson'a.
''İnceleme için gerekli evraklar yoksa banka genellikle hiçbir bilgi vermiyor.'' diye açıkladı Hanson.
''Servetini incelememe izin verilmedi ama bir soruya yanıt alabildim. Son zamanlarda bankaya uğrayıp uğramadığı sorusuna.''
''Peki uğramış mı?''
Hanson başıyı onayladı. ''Geçen perşembe, öldürülmeden 3 gün önce.''
''Emin misin?''
''Veznedeki kadınlardan biri onu hatırlıyor.''
''Yüklü bir miktar çekmiş öyle mi?''
''Bu soruyu elimde hiçbir belge yok ya yanıtlamak istemediler. Ama bankadaki kadın banka müdürünün arkasını döndüğü bir an başıyla onayladı.''
''Bu tanık ifadesini tutanağa geçirdikten sonra savcıyla görüşmeliyiz.'' dedi Kurt Wallander. ''Böylece serveti hakkında bilgi edinebilelim.''
''Kanlı para.'' diye atıldılar Serdin.
Kurt Wallander bir an onun yine bulduğunu fırlatmaya başlamasından korktu.
''Henüz yanıtlanmamış birçok soru var.'' dedi ''ama diğerlerinden çok daha önemli bir soru var. Nasıl oluyor da siz bütün bunları biliyorsunuz? İddialarınıza göre Lövgren'in kendi karısından gizlemiş olduğu şeyleri hem de. Bunları siz biliyorsunuz. Nasıl?''
Lars Herdin soruyu yanıtlamadı. Sessizce yere baktı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 106.